Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bugünler açıkçası hepimizin acı günleri. Gün geçmiyor ki içimizden, bağrımızdan can parçaları, şehit haberleri gelmez olsun. Fakat bu günlerde metin olmak, Allah'a sabırla niyazda bulunmak ve o şehitlerin hatırasına gölge düşürmemek hepimizin boynunun borcu. Zor günlerden geçiyoruz. Aslında hayatın hepsi bir mümin için bile zor. Meşakkat yurdu dünya. Geçim derdiyle meşgul olmak zor. Hayatın badirelerine, sıkıntılarına göğüs germek zor. Çeşitli imtihanlarla denenmek, yoklanmak zor. Bu manada bütün bu zorluklara karşı Rabbimiz bizden iman ve salih amel bekliyor. İşte bir ayet köşemizde. Geçen hafta ve ondan önceki hafta başlamış olduğumuz Asr suresinde aslında hayatın hepsini kuşatan bir mantık, bir bakış tarzı öğretiyor ayet-i kerimeler bize. İki hafta zamanın üzerinde durduk. Geçip giden zamanın, ömrün, insan hayatının, yüzyılların ve belki bütün anlamlarıyla dünya hayatının. Şimdi Allah-u Teala'nın o buyruklarını kısaca hatırlayıp 3. ayet-i kerime olan bütün insanlığın hüsrana uğradığı zamanda müstesna insanlar olarak kurtulanların vasıflarını anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz asra yemin olsun ki diye başlamıştı. O asrın zaman olduğunu, insan ömrü olduğunu, asr-ı saadet olduğunu ifade etmiştik. Daha farklı görüşlerle ilgili alimlerin rivayetlerini naklettik. Bu büyük yeminden sonra Rabbimiz muhakkak ki insan cinsi, insan büyük bir hüsrandadır buyurmuştu. Yine geçtiğimiz hafta uzun uzun anlattığımız gibi mümin de olsa, kafir de olsa bütün insanlar müthiş bir bozgunun, müthiş bir hüsranın içindedir. Elindeki fırsatları yeteri kadar değerlendirememek sebebiyle, daha iyisini yapabilecek durumdayken yapamamak sebebiyle bütün insanlar bir noksanlık, bir kayıp içindedirler. Bu manada bu noksanlık içinde olan insanlardan daha büyük hüsranda olanlar var. Kafir olanlar, münafık olanlar, Allah'ın verdiği ömür nimetini küfürle, isyanla, inkarla tamamlayan insanlar. Bir de yine pişman olun ama daha az pişman olan, en azından iman sahibi, en azından iyilik yapmakla, ameli salihte bulunmakla bu vaktinin bir kısmını kurtarabilen insanlar var. İşte Rabbimiz bütün bu insanlık içinde tam anlamıyla kurtulan dört dörtlük vasıflara sahip insanları şu ifadelerle anlatıyor bize. İllellezine amenu. Bütün insanlar içinde, hüsrana uğrayan insanlar içinde kurtulan öncelikle iman sahipleridir. İman her şeyin başıdır. İman adeta matematikteki rakamların başındaki bir gibidir. Birin sağ tarafına eklenen rakamlar sıfır bile olsa o birin kıymetini arttırır. Ama ortada bir yoksa, sıfırla başlamışsa, sıfırın yanına ne eklerseniz ekleyin, o yine sıfırdır. Aynı şekilde yine matematik üslubuyla söyleyecek olursak, sıfırı hangi rakamla çarparsanız çarpın, Neticede elimize geçecek olan sıfırdır. Dolayısıyla iman sahibi olmak, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, ona boyun eğmek, onun ilah oluşunu, tanrı oluşunu, her şeyi yarattığını, kendi üzerinde hükmetme sahibi olan tek varlığın Allah olduğunu kabul etmek, insana bütün iyiliklerin başlangıç noktasını oluşturur. İnsan o iman sayesinde insanlaşır. Peki iman nedir diye soracak olursak, iman Allah'ın var ve bir olduğuna, bütün kainatı yarattığına ve kullarına, kendilerine, kendisine inanması için peygamberler, kitaplar gönderdiğine inanmaktır. İmanın asıl merkezi kalptir. Kalbin tasdikidir. Bir insan kalbiyle iman etmedikten sonra diliyle inandığını söylemiş olsa, bu iman belki insanlar nazarında kendisini kurtarır, mümin, Müslüman görünümü ve ona Müslümanca davranılması imkanını verebilir. Ama Allah katında imanın hakikati ancak kalbin tasdikinden ibarettir. Bir insan kalbiyle iman etmedikçe, kalpten Allah'a inanıp onu tasdik etmediği müddetçe Allah katında mümin kabul edilmez. Ve ahirette de müminler arasında haşrolunup cenneti hak edemez. O halde imanın aslı, merkezi kalptir. Peki bu imanı dil ile ifade etmek Allah katında mümin olmak için gerekli midir? Hayır, gerekli değildir. Allah işlerin künhünü, kalplerin içini, niyetleri, kalbin içinde derinliklerinde geçen düşünceleri bildiği için insanın gerçekten mümin olup olmadığı da Allah'a malumdur. Peki o zaman imanı dille ifade etmenin ne gereği vardır? Bir insanın müminler arasında sayılması, Müslümanlar arasında kabul edilmesi, ona Müslümanmış gibi muamele edilmesi için dille ikrarı, kalbindeki tasdikini dille söylemesi şarttır. Yoksa insanlar onun kalbinde gerçekten mümin mi, kafir mi olduğunu bilemez. O halde tekrar edecek olursak, iman aslen kalbin tasdikidir. Dilin ikrarı, kalpteki bu tasdiki söylemesi insanlar nazarında mümin görünmek içindir. Tam tersi olmuş olsa, yani insan kalbiyle iman etmediği, tasdik etmediği halde diliyle bunu söylemiş olsa, o zaman münafık kabul edilir. Dünyada mümin gibi kendisine davranılır. Müminlerle aynı haklara sahip kılınır. Ve Müslümanların elinden gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı korunmuş olur. Ama Allah katında o kalben münkir olduğu için, kafir olduğu için, Allah'ı kabul etmediği için dünyadaki bu geçici rahatlık ahirette onun kurtuluşuna yetmez. Münafıklar ahirette Rabbimizin haber verdiğine göre kafirlerle aynı derecede, cehennemin aynı derekelerinde azap görürler. Hatta münafıklar tehlike itibariyle kafirlerden de daha tehlikeli olduğu için cehennemde kafirlerin altında daha feci azaplarla cezalandırılır. Ve yine kafirler ebedi cehennemde kaldığı gibi münafıklar da yine ebedi cehennemde kalırlar. Çünkü onlar gerçekten iman etmiş kimseler değildir. Peki imanın çerçevesi nedir diye sorarsak, iman öncelikle kalbin tasdiki demiştik. Kalp neleri tasdik etmelidir, nelere inanmalıdır dersek, öncelikle Allah'a inanmalıdır. Allah imanın temelidir. Allah inancı, Allah'a iman, inancın, imanın temelidir. Bu hususta eksiklik, noksanlık veya hata imanın bütün parçalarını yok eder. Yani Allah'ın var olduğuna inandığı halde bir olduğuna inanmayan, Allah'ın çeşitli noksan sıfatlara sahip olduğunu, çeşitli kemal sıfatlarından mahrum olduğunu düşünmek de bu imanı sakatlar. Diğer bir husus iman edilecek, amentü diye bildirilen, esaslarda sayılan meleklere inanmaktır. Kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kaza ve kader dediğimiz esaslara iman, imanın temel prensipleridir. Bir insan iman edilmesi gereken bu ana esasların dışında nelere inanmalıdır dersek, çok özetle tek cümleye indirirsek şunu ifade edebiliriz. Allah'ın indirmiş olduğu kitabında, Kur'an-ı Kerim'de var olan esasların hepsine iman, imanın şartlarındandır. Bir insan Allah'ın indirdiği kitaptan velev ki bir ayetini inkar etmiş olsa, velev ki bir farzı hafife almış, alay etmiş veya inkar etmiş olsa ya da bir haramı helal görmüş olsa, o zaman Allah korusun o insan dinden çıkmış olur. Bu prensibi şöyle bir cümleyle özetleyebiliriz. İman bir bütündür, parçalanamaz. Yani iman esaslarından herhangi birisini inkar, hepsini inkar gibidir. Bir insan peygamberlerden bir tanesini beğenmemiş olsa, bunu Allah peygamber olarak göndermemiştir, Hazreti İsa, Hazreti Musa peygamber değildir demiş olsa, İslam'a göre o insan mümin olamaz. Yine bütün peygamberlere inandığı halde son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar eden, ona inanmayan, onun peygamberlerini kabul etmeyen bir insan da yine mümin olamaz İslam'a göre. Bunun dışında imanla ilgili konuşulacak çok şeyler var. Çok özünü anlatmaya çalışarak başlık başlık gideyim. İcmali iman, tafsili iman diye iki kavramımız var. İcmali iman, Allah'ın iman edilmek üzere gönderdiği kitapta iman esasları olarak bildirilen hükümlerin hepsine birden inanmaktır. Çok fazla teferruatını bilmeden bir insanın ben Allah'ın gönderdiği her şeyi peşinen toplu bir şekilde kabul ediyorum, tasdik ediyorum, bunların hepsine iman ediyorum demesi icmali imandır. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediğimiz zaman icmali bir imanda bulunuyoruz. Yani Allah'ın var ve bir olduğuna, onun elçisi, peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, Allah tarafından gönderildiğine ve peygamberimizin Allah'tan getirdiği her şeye toplu olarak iman ediyoruz. Peki bu icmali imanı ayrıntılarıyla bilip parça parça hepsine inanmaya ne denir? Buna da tafsili iman adı veriliyor. Böylece insan Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını, iman esaslarını, Allah'a nasıl iman edileceğini, diğer iman edilmesi gereken hususları ayrı ayrı öğrenip bunlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra iman ediyorsa, o zaman tafsili bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde iman etmiş olur. İmanın hakikati, neye inandığını bilerek tahkiki bir şekilde inanmaktır. Sadece kulaktan dolma değil, sadece topluca iman değil, neye inandığını ayrıntılı bir şekilde bilmek insanın imanını selamete erdirir. Çünkü ayrıntıları bilinmeyince insan genel olarak iman ettiği şeyin neleri içine aldığını ve neleri dışarıda bıraktığını farkında olmayabilir. Bu yüzden de zamanla bir takım hatalar yapabilir. Elfaz-ı küfür denilen insanın küfre düşmesine sebep verecek ifadeleri, sözleri kullanabilir ve farkında olmadan Allah korusun imanını kaybedebilir. Evet, imanla ilgili daha söylenecek pek çok şey var. Biz bundan sonraki kısmını, yani imanın amellerle ilgili olan kısmını önümüzdeki haftaya bırakalım. Tekrar edecek olursak özetle, iman etmek bütün amellerin temelidir. Bütün davranışların temelidir. Bir insan mümin olmadığı müddetçe, Allah'ın inanmamızı emrettiği şeylerin hepsine inanmadığı müddetçe Allah katında mümin kabul edilemez. Dolayısıyla da ebedi saadet yurdu olan cenneti hak edemez. Rabbimiz bizi iman nimetiyle huzuruna kabul buyursun. İmanımızı kendi huzurunda kabul olan imanlardan eylesin inşallah. İnşallah kaldığımız yerden Asr suresinin 3. ayetinin diğer bir rüknü olan ameli salih konusunda daha geniş bilgi vermek üzere haftaya devam edeceğiz. Şimdi bir hadis bölümümüze başlayalım. Bir hadis. An Ebi Yahya Suheyb İbni Sinan radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aceben li emril mümin. İnne emrahu küllehu lehu hayrun. Ve leyse zâlike li ehadin illa li müminin. İn esâbethu serrâ'u şeker. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ دَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Ebu Yahya Süheyb İbni Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin durumu hayret vericidir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifi nakleden Süheyb-i Rumi radıyallahu anh ilk müminlerden, ilk Müslümanlardandır. Çocuk yaşta önce Rumlara, sonra da Araplara esir düşmüş ve Mekke'de yaşarken Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ten İslamiyet'i öğrenip hemen Müslüman olmuştur. Mekke'de ilk Müslümanlardan olup hamisi, koruyucusu bulunmadığından da pek çok işkencelere, pek çok sıkıntılara düşen müminlerden bir tanesidir. Medine'ye hicret edebilmek için sahip olduğu her şeyi Mekke'de terk etmiş, müşriklere vermiş, zor zahmet canını kurtararak Medine'ye hicret etmiştir. Medine'ye vardığında oranın havasından, suyundan etkilenerek hasta yataklara düşmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Süheyb kendi halini, rahatsızlığını Peygamber Efendimiz'e arz etmiştir. Peygamber Efendimiz de onu, insanlar arasında öyleleri vardır ki Allah rızası uğrunda kendilerini satarlar ayetini okuduktan sonra, ey Ebu Yahya, sen bu alışverişte zarar etmiş değilsin buyurarak müjdelemiştir. Ok atmada büyük bir maharet sahibidir. Peygamberimizin yanında birçok savaşlara katılmış ve Hazreti Ömer'in suikasta uğradığı günlerde de halifenin isteği üzerine yeni halife seçilinceye kadar 3 gün süreyle Hazreti Ömer'e vekaleten halifelik yapmıştır. Bir gün Hazreti Ömer kendisine, oğlun olmadığı halde Ebu Yahya künyesiyle anılıyor, Araplardan olduğunu söylüyor ve pek çok yemek ikramında bulunuyorsun. İsrafçı sayılmaz mısın diye ona takılmıştı. O da şu cevap verdi. Bana Ebu Yahya künyesini veren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben Musul ahalisinden Nemir İbni Kasıt hanedanındanım. Ancak küçük yaşta esir düşüp ailemi ve kavmimi kaybettim. Resul-i Ekrem, en iyileriniz yemek yediren ve selam verendir buyurduğu için fazlaca yemek ikramında bulunuyorum demişti. Bütün ömrünü İslamiyet uğrunda büyük fedakarlıklarla geçirmiş olan Süheyb-i Rumi, hicretin 38. yılında 73 yaşındayken vefat etmiş ve Medine'deki Bakî kabristanına defnolunmuştur. Allah kendisinden razı olsun. İşte bu Süheyb-i Rumi'nin, yani Rum diyarından gelen Süheyb'in naklettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz müminin halini şu şekilde özetliyor. Mümin hayret verici bir haldedir. O hep hayır üzerindedir. Sevinecek bir şey olsa şükreder. Bu durum kendisi için hayır olur. Başına bir felaket gelse, bela gelecek olsa sabreder. Bu da yine kendisi için hayır olur. Hayata baktığımız zaman insanın başına gelen hadiseler ya iyidir, güzeldir, insanı mutlu eder ya da insanın üzen, başına bela, sıkıntı, musibet halinde akan günler ve olaylar gelir. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifiyle müminlerin her durumda hayatın, hadisatın gidişinden karlı çıkabileceğini göstermektedir. Mümin, başka hiçbir insanda bulunmayan bir haslet sebebiyle şükür ve sabır dengesini koruyan insandır. Mümin, başına bir felaket geldiğinde, tahammülü aşacak sıkıntılarla yüz yüze geldiğinde sabreder. Ya Rabbi der, bunu bana gönderen sensin. Bu hadisenin şerrinden sen beni muhafaza et. Ya Rabbi, bu sıkıntı senin bilgin dahilindedir. Sen merhamet sahibisin, adalet sahibisin. Bunun benim için hayırlı olduğunu sen murad ettiğinden anlıyorum diyerek Allah'a büyük bir teslimiyet ve tevekkül gösterir. Gücünü aşan, altından kalkamadığı, bunaldığı ve bir sığınak aradığı durumlarda en emin kapıya, Allah'ın kapısına dayanır ve ellerini açıp Ya Rabbi der. Bu sayede başına gelen o bütün felaketler onun için hayır kapısına dönüşür. Aynı şekilde mümin yaşadığı hadiselerde sevindirici olaylarla karşılaştığında da Ya Rabbi der, bu her ne kadar bir nimetse de bunu veren sensin. Bana bu nimet sayesinde sevinci tarttırdın ama beni şımartma der. ve itidalini, dengesini muhafaza eder, şükretmeye devam eder. İşte o sabır ve şükür dengesi insanın içinde bulunduğu müddetçe insan ne üzüntülere tamamen kendini kaptırır, buhranlara ve intihara sürüklenir, ne de sevince aşırı derecede kapılarak, nimetler içinde boğularak Allah'a inkar, isyan gibi büyük hastalıklara düşer. Çünkü tuğyan büyük oranda pek çok nimete nail olan insanlarda görünür. Bir müddet sonra insan aşırı derecede mutlu olunca, hastalıklardan, sıkıntılardan uzak olunca, her türlü nimete sahip olduğunu ve bunların sahibinin, sebebinin kendisi olduğunu düşünmeye başladığı zaman azmaya başlar. İnsanın nefsi nimetle şımarır. O halde insanın nimetteyken azmaması için şükür halini kaybetmemesi, nimetin asıl sahibinin Allah olduğunun bilincinde, şuurunda olması çok önemlidir. Rabbimiz bütün müminlerden en büyük felaketlerde, ölüm, hastalık, evladını kaybetmek, malını mülkünü kaybetmek veya onların eksilmesi, yok olması gibi durumlarda hepsinin Allah'tan geldiği şuurunda olmalarını ister. Ve Kur'an-ı Kerim'de öğretildiği gibi İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz şuurunu öğretir. Gerçekten bu cümle bütün müminin hayatını kuşatacak aidiyet, kime ait olduğunu, kendisinin kime ait olduğunu, sahip olduğu her şeyin, malın, mülkün, eşyanın, ailenin aslında sahibinin kim olduğunu özetleyen bir cümledir. Büyük bir tesellidir ve insanı hadisatın, iyi veya kötü günlerin elinde sürüklenmekten kurtarır. Tekrar edecek olursak, mümin sevinç içindeyken şükür halini muhafaza etmek suretiyle şımarmaktan, tuğyandan korunmuş olur. Başına gelen musibetlerde, belalarda da sabrederek Allah'ın kendisinin velisi, dostu, yardımcısı olduğunu düşünerek büyük bir teslimiyetle ona bağlanarak iman sayesinde en büyük musibetlerin altından kalkar ve Rabbine kavuşacağı o güne her an hazır halde hayatını devam ettirir. Sabır ve şükür müminin iki kanadı gibidir. Bu iki kanatla hayatın her türlü badiresini, her türlü uçurumunu, tehlikesini, nefsin ve şeytanın her türlü tuzağını insan aşar ve Rabbine kavuşur. Rabbimiz hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bir kıssa. Ebu Bekir Şibli'yi kuddisesi ruh, bir gün yolda giderken buldukları bir ceviz için kavga eden iki çocuk gördü. Şibli bu cevizi onlardan alıp biraz sabredin de bu cevizi ikinize paylaştırayım dedi. Sonra cevizi kırdı ama boş çıktı. Tam o sırada eğer gerçekten paylaştırıp kısmet dağıtan biriysen şimdi bunu taksim etsene diye bir avaz geldi. Şibli mahcup oldu ve bütün bu kavga içi boş bir ceviz ve kuru bir hiç içinmiş. Evet, insanlar tıpkı bu kıssadaki ceviz gibi basit dünyevi menfaatler için uzaktan bakıldığında bir hiç görünümlü olan, bir müddet sonra kaybolup gidecek değerler için birbiriyle kavga eder, çekişir durur. Dünya malı aslında dünyada kalacak ve geçici olarak insana emanet edilen bir maldır. Başka bir tabiriyle muhterem Osman Efendimizin, Osman Nuri Topbaş hocamızın bizzat anlattığı çocukluk devrelerindeki bir hadise gibidir. Onlar sahilde birkaç arkadaş kumdan binalar yaparlar ve tam o esnada kendi aralarında tartışmaya girerlermiş. Sen benim kumumu aldın, sen benim binamı yıktın, işte şurasını sen bozdun, burasını şöyle yaptın gibi çocukça kavgalara girerlermiş. Onlar bir köşede bu şekilde birbirleriyle tartışırlarken denizin dalgaları kabarır, bir dalga gelir, o onların saatlerce uğraştığı, şekil verdiği ve uğruna birbiriyle kavga ettiği o kumdan yapılmış kaleleri, evleri yıkıp gidermiş. İşte hayat aslında bu iki kıssada anlatıldığı olduğu gibidir. Biz bütün ömrümüzü bir gayeye adarız. Deriz ki ailemiz olsun. Deriz ki bir evimiz, bir bahçemiz, bir arabamız olsun. Bunun için pek çok badirelere, pek çok sıkıntılara gireriz. Çeşitli insanlarla kavga ederiz, mücadele ederiz. Adeta dişimizi, tırnağımızı kazıyarak zorla, hırsla bir şeylere ulaşırız. Fakat bir hastalık gelir, bir ölüm gelir. Bütün o varmış dediğimiz, bütün ömrümüze adadığımız şeyler bir anda yok olur. Gerçek yüzü, hiçliği ortaya çıkar. Bu kıssada, Şibli Kuddisesi Ruh'un bu kıssasında dikkat edilecek bir şey daha var. O da insanın zaafı. Şibli iki çocuğun kavga ettiğini görerek o cevizi paylaştırmak istemişti. Fakat cevizin içinden habersiz, onun bir boş olduğunu, içinde paylaşılabilecek hiçbir şey olmadığını bilmiyor. Ve bir iddiayla sabredin de şu cevizi size paylaştırayım diyor. İnsan iddia sahibi olmaması lazım. Allah bir konuda iddialı olan kimsenin o iddiasını boş çıkartacak imtihanlarla onu imtihan eder. Ben kesinlikle şunu yapmam ya da getirin ben kesinlikle şunu yapayım gibi iddialı sözler aslında kadere, insanın acziyetine, Allah'ın kudretine adeta meydan okumaktır. Ve Allah insanları bu sözleriyle imtihan eder. Madem böyle bir vaatte, böyle bir iddiada bulundun, o halde o iddianı gerçekleştir de görelim der. Mesela bir insan, ben kesinlikle şu günahı işlemem diye bir iddiada bulunmamalıdır. Kendisince muhal görünen, olamaz görünen o şeyle Allah kendisini imtihan eder. Ve gerçekten o günahı işleyip işlemeyeceğini, o iddiasının ne kadar geçerli olup olmadığını kendisine de diğer insanlara da gösterir. O halde mümin kul olduğunu, aciz olduğunu unutmamalı ve iddialı konuşmaktan, iddialı yaşamaktan sakınmalıdır. Gelecekle ilgili, yaşamadığı anlarla ilgili büyük vaatlerde bulunmamalıdır. Allah dilerse şöyle yaparım, Allah dilerse şunu yapmam demelidir. Yoksa Rabbimiz o insanı o iddiasıyla, o vaadiyle imtihan eder ve maalesef insanların çoğu da bu halde mahcup olur. Rabbimiz bizi dünyanın hiçliğinin farkında olan, boş bir kabuk uğruna bütün hayatını heder etmeyen kullarından eylesin. Rabbimiz rızasına erdirsin. Bizi dünyanın gerçek yüzünü görüp esas hayat olan ahirete hazırlık yapanlardan eylesin. Bizi iman sahibi, sabır, şükür sahibi kullarından eylesin. Muhterem dinleyicilerim, haftaya tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.